Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Yoldaki işaretler kitabına başlıyoruz. Adı üzerinde bu kitabın yazarının bu kitaba bu ismi vermesi, bu yolda ilerleyen İslam davetçilerinin, İslam davası için mücadele verenlerin bu yolda ilerlerken dikkat etmeleri gereken noktaları anlatmaktadır. Nasıl ki uzun yolda hani giderken yollarda işaretler olur, hedefinize doğru gidebilmeniz için o işaretleri takip edersiniz. Şöyle gidersen şu tarafa, böyle gidersen bu tarafa diye işaretler olur ve o işaretlere uyduğunuz zaman doğru istikamette gider, hedefinize varırsınız. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle de kitabında böyle işaretler önümüze koymaktadır ve o işaretleri takip ettiğimiz zaman hedefimize varabiliriz. Bu daha evvelde olmuş, ispatlanmış bir gerçektir. Allah Resulü bu işaretleri takip etti. Allah kendisine kafire itaat etme dedi. Efendimiz itaat etmedi. Ama Mekke'de gelen ayetlerde saldırıya geçmesi de kendisine emredilmedi. Sadece kafire itaat etme denildi ve o da kafire itaat etmedi. Daha sonrasında en yakın akrabalarını uyardı. Daha sonra tüm dünyayı uyardı. Daha sonra cihat ayetleri geldi. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle ne dediyse Efendimiz de onu takip etti. Onun dediği metot ve strateji dahilinde çalıştı. Ve bunun sonunda da 13 yıl gibi kısa bir sürede Medine'de İslam devletine sahip oldu. Ve bu devlette 5-10 sene içerisinde koca Arabistan Yarımadası'nı fethetti. Efendimizin yani Bedir'de bir fetih söz konusu değil, hani Uhud'da, Hendek'te bir fetih söz konusu değil. Fetihlerin başladığı tarihlerden itibaren bakarsanız yani 4-5 yıl gibi, 5-6 yıl gibi bir zaman içerisinde 5-6 tane Türkiye büyüklüğünde Arabistan Yarımadası fethedildi. Bakın haritaya mesela, göreceksiniz Arabistan Yarımadası'na ne kadar büyüktür. Yani 5-6 sene içerisinde 5-6 Türkiye büyüklüğünde yerin fethedilmesinde Allah Azze ve Celle'nin göstermiş olduğu işaretleri Efendimizin eksiksiz takip etmesinin payı çok büyüktür. Evet, zafer Allah'tandır ama Allah da zaferi verirken sebeplere göre veriyor. Yağmur yağdıran Allah'tır, tamam da, fakat Allah sebeplere göre yağdırır. Yani Allah Azze ve Celle sadece kudretli olduğunu, her şeye kadir olduğunu ispat etmek istemez. Aynı zamanda ilim sıfatını da ispat etmek ister Allah. Ol dese zaten olur ama Allah bir de o zaman yalnızca kudretli, her şeye kadir olan bir Allah olduğunu göstermiş olur. Yaratıcı, kudreti yeten bir Allah ama acaba ilim sahibi midir diye bir şüphe akla gelebilir. Öyle bir şüphe akla gelmemesi için Allah ilmini de gösterir. Yani nasıl ki mesela kainatı 6 günde yaratmış, 6 merhalede, neyse artık nasıl tefsir olunacaksa, ama 6 merhalede, ama 6 dönemde, ama 50 bin senede, ama 6 bin senede, her neyse çeşitli şekillerde tefsir edilmesi mümkün. Ama Allah neden böyle kademe kademe yarattı? Çünkü Allah ilmini göstermek istiyor. Her şeyi yavaş yavaş yapıyor. Mesela çocuk yavaş yavaş anne karnında büyüyor, sonra doğuyor, sonra yine büyümeye devam ediyor. Elmalar, armutlar öyle, bütün bitkiler, hayvanlar, insanlar böyle. Allah bu şekilde ilmini gösteriyor. Yani böbrek nasıl çalışıyor, dalak nasıl çalışıyor, bunları Allah gösterdiği zaman insan Allah'ın ilminden emin oluyor. Sonsuz kudreti olduğu gibi sonsuz ilmi de varmış. Bunu gözümüzle görüyoruz. İşte Allah Azze ve Celle isterse zaferi hemen de verir. Yani hiçbir merhale merhale bir yol göstermeden, bir işaret, şu yoldan git, bu yoldan gitme demeden direkt olarak da zafer nasip eder. Ama o zaman kudretini göstermiş olurdu sadece. İlmini göstermiş olmazdı. Allah ilmini de göstermek istiyor ve Efendimiz'i kendisi yönlendiriyor ve aynı zamanda bu hareketin gerçek komutanının kendisi olduğunu da insanlara gösteriyor. Peygamber bile özgür değil, bunu gösteriyor. Peygamberimize yön veren o yoldaki işaretler bunun ispatıdır. Yani bu ordunun hakiki komutanı Allah'tır. Efendimiz bile olsa yine de kendi istediği gibi davranma hakkına sahip değildir. Allah'ın gösterdiği istikametten gitmekle mükelleftir. O halde nasıl olur da başkaları kendi istediği gibi bir metot ortaya koyarlar? Seyyid Kutub'un bu kitabı aslında özetle bir bakıma imanın, hakiki imanın ne olduğunu anlatan, felsefi bir üslupla anlatan bir kitabı olduğu gibi, ondan belki daha da önemlisi, iman yolunda mücadele verirken hangi metot ve stratejiyle verilecek, Allah Azze ve Celle o gün zaferi hangi metot ve stratejiye göre verdi, onu anlattığı çok önemli bir eseridir. Yani Seyyid Kutup dendiği zaman akla bu kitap gelir evvela, sonra diğer kitapları gelir. Yani belki Fizilal'den bile daha şöhretlidir desek yeri var yani. Evet, kitabını bu kitabının 4 bölümünü Fizilal'den almış. Bir takım eklemeler yaparak geri kalanı da sonradan yazmış. Yani kitabın bir kısmı zaten Fizilal'dendir ama tabii bunların bizzat kendisi tarafından bir araya toplanmış olması, ilaveler yapılmış olması önemlidir. Yoksa Fizilal üzerinde çok çalışmalar yapılmıştır. Fakat bunu bizzat kendisi yapmıştır. Yani Fizilal'den bazı bölümleri alan kitaplar sonradan meydana getirilmiştir. Ama bunu bizzat kendisi yapmış olduğu için önemlidir. Ve yani bu kitap yüzünden de idam edilmiştir denilebilir. Tabii ki tek sebep bu değildir. Ama bazılarının iftira ettiği gibi milleti isyana teşvik etmiş de bir sürü insanı ölümüne sebep olmuş da bu gibi şeylerden dolayı değil, ama çok iyi biliyordu ki sistem, Abdülnasır düzeni çok iyi biliyordu ki Seyyid Kutup La ilahe illallah'ı anlattığı müddetçe tehlikeli bir adamdır. Susturulması gerekmektedir. Dolayısıyla da bir iftira ile İdam edilmesi gerekliydi. O yapıldı. Müslümanlar kardeşlerini savunmalı. Kafirlerin kardeşlerimiz hakkında attığı iftiralara inanmamalı. Yani bir böylesi bir insan neden idam edilmiş olabilir ki yani? Yani Allah'tan korksunlar. Bir şehidin aleyhinde konuşanlar, bir kere şehidin kanı toprağa düştüğü zaman bütün günahları bağışlanıyor. Allah'ın bağışladığını bunlar mı tenkit ediyor? Ümmet-i Muhammed'i uyandırmak için canını, malını ortaya koymuş insanları hayırla almaktan başka yapacağımız bir şey yoktur. Herkesin ufak tefek hataları olabilir ama bu hatalarından dolayı idam edilmiş değildir. Davayı anlattığı için, İnsanları uyandırdığı için idam edilmiştir. Ama onun idamı, hani Bediüzzaman rahimahullah der ya, benim ölümüm hayatımdan ziyade sizin başınıza bela olacak, İslam'a hizmet edecek, bana ilişmeyin, bana eğer ilişirseniz bunu bilin, titreyin, korkun, bana ilişirseniz ölümüm hayatımdan ziyade İslam'a hizmet eder. Aynen de öyle de oldu. Bediüzzaman'ı şehit edemediler. 18 defa zehirleseler bile Allah korudu ama Seyyid Kutub'un idamı hakikaten de hayatından fazla İslam'a hizmet etmiştir. Tüm dünyada çığır açmıştır. Gerçekten de azimetin tercih edilmiş olmasının faydaları görülmüştür. Ve neden Ehl-i Sünnet'te azimet üstündür, ruhsattan daha üstündür? İstisnai bazı durumlar olabilir. Orada ruhsatı tercih etmek daha üstün de olabilir. Eğer kişinin hayatta kalması daha büyük bir hizmet edecekse, İslam'a bunu biliyorsa, kendinin yerini dolduracak insanlar yoksa, öyle bir durum varsa, mecburiyet varsa, o durumda ruhsatı tercih etmek takva olabilir. Ama Seyyid Kutup bu şekilde daha büyük bir hizmet yapacağına inandı ve idama gitmeyi göze aldı. Azimeti tercih etti. Zaten normal şartlarda azimet ruhsattan daha üstündür. O da öyle düşündü. Ve kitabını bu yolda ilerleyen Müslümanlara Kur'an'daki işaretleri, yoldaki işaretleri göstermek için yazdı. Yani bu kitap aslında işaretleri gösteren işaretler diyebiliriz. Yani Kur'an'ın işaret buyurduğu şeylere işaret ediyor. O ayetleri bize gösteriyor. Gözümüzden kaçan metot ve strateji ile ilgili ayetleri önümüze koyuyor. Aslında kendisi bir metot ortaya koymuyor. Yani Kur'an'ın ortaya koymuş olduğunu bize sunuyor. Açın bakın diyor yani Kur'an'a. Evet, kendisi kitabının başında insanlığın bir uçurumun kenarında olduğunu ifade eder. Bunu yazdığı yıllardan sonra aşağı yukarı işte 40-50 sene, evet bir 50 sene geçti. 2010'da olduğumuza göre yarım asır geçmiş bu kitabı yazdığından sonra. O gün bile insanlık uçurumun kenarındaydı. Bugün çok daha beter, daha yaklaşmış durumda. O gün bu kadar namussuzluk, hırsızlık, alçaklık, kardeş kanı akıtma, efendim akrabalık münasebetlerinin bitmesi vesaire yoktu. Bugün çok daha berbat bir durum var. O gün eğer insanlık uçurumun kenarındaysa, bugün ondan çok daha beter. Ve insanlığın yeni bir medeniyete ihtiyacı olduğunu anlatmak istiyor. Neden insanlık bugün bu durumdadır? Değerlere iflas etmiştir. Bugün mesela hangi değerlere davet ediyorlar insanları? Demokrasiye mi mesela? Sosyalizm zaten bitti, faşizm de bitti. Demokrasiye mi davet ediyorlar? Demokrasinin de zaten ne olduğu bugün Avrupa'dan bellidir. Yani bir takım insan hakları, özgürlükler falan filan adı altında belki bazı bir kısmı doğru ama ekseriyeti yanlış olan özgürlük anlayışı. Yani her türlü haram da serbest. Fikir özgürlüğü adı altında belki bazı fikirler de serbest olabilir ama yanında her türlü haram da serbest. Ve bugün demokratik ülkelerin geldiği iğrenç nokta, hayvandan aşağı bir hayat yaşıyor olmaları, artık aile bitmiş, karı koca ilişkileri bitmiş, artık zinanın her türlüsü, karısını aldatan, kocasını aldatan, artık bekar olarak evlenen kız neredeyse kalmamış gibi. Avrupa'da bekar olarak neredeyse bir bakire kız bulmak mümkün değil. Bu kadar iğrenç, hayvanlaşmış. Dostu kalmamış. Köpekten başka dostu olmayan bir medeniyet meydana getirilmiş. Belki gençliklerinde çok belli olmuyor. Gençliğin verdiği bir güzellik oluyor insanda ama yaşlandıkları zaman amelleri suratlarına yansımış iğrenç insanlar haline gelmişler. Bunu herkes görebiliyor. Yani hakikaten de böyle bir durum var. Yani adeta Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği geçmiş milletlere olan azap şekli, Mesih cezası, simanın değiştirilmesi yani. Geçmiş mesela İsrailoğulları cumartesi günü balık avlama yasağını çiğnedikleri zaman Allah Azze ve Celle onları maymunlara çevirmişti. Sima değişikliği, böyle bir ceza verilmişti ve sonra da öldürülmüşlerdi. Bu tarz tamamen bir hayvana dönüştürme tarzında bir ceza yok. Efendimiz diyor ki bu benim ümmetimden kaldırıldı. Eski ümmetlerde vardı, bu ümmetten kaldırıldı. Fakat bu ümmette de ona benzer bir Mesih cezasına benzer bir ceza görüyoruz. Hakikaten de kötü bir hayat yaşayanların suratında zerre kadar bir nurun kalmadığı görülüyor. Çirkinleşiyorlar. Demek ki bu da bir çeşit Mesih cezası gibi yani. Kısmen. Böyle bir durum var. Hayvanların yapmadığını yapan, eşcinsellik, homoseksüellik, bilmem ne, bir sürü isimler, çeşit çeşit cinsi sapıklığın isimleri, hepsini bile bilmemiz mümkün değil. Garip garip varlıklar, insan demeye bin şahit ister. Bu tür varlıklar ortaya çıktı. Evlenenden çok boşananlar. Bugün Avrupa'da birçok insan kendisinin babasına emin değildir yani. Birçok erkek de bu çocuk benden midir ondan emin olmaz. Böyle bir durum. Çocuk babasından emin değil, erkek karısından emin değil, kadın kocasından emin değil. Ve insan bir makine olarak düşünülüyor. Makineleşmiş bir toplum meydana getirilmiş, sadece yemeği içmeyi düşünen, eğlenmeyi düşünen bir varlık meydana getirilmiş. Değerleri tükenmiş. İnsanlığı neye davet ediyor bugün Amerika ve Avrupa? Demokrasiye mi? Demokrasi zaten onlara ne vermiş de bize ne verecek? Onlara verdikleri meydanda demokrasinin iki tane güzel tarafı varsa 20 tane de pislik tarafı var. Yani Türkiye'de de Müslüman kesim korkaklıklarından yanlış bir siyaset ve strateji izliyorlar. Erkekçe görüşlerini ortaya koyacak cesareti bulamadıklarından demokrasi taraftarı oldular. İslam demokrasi midir ki siz demokrasi taraftarı oldunuz? Korkuyoruz deyin de şuna adam gibi, bari İslam'ı değiştirmeyin, İslam bunu kabul eder demeyin, Allah'tan korkun. Ha, biz korkuyoruz deyin, biz böyleyiz deyin, olsun bitsin. Bari İslam bunu kabul eder falan demeyin. Yani İslam'ın bu demokrasiden kabul edeceği 2 tane 3 tane şey varsa 20-30 tane de kabul etmeyeceği şey var. Kaldı ki o İslam'ın kabul ettiği 2-3 tane mesele, onun da bir yanlış tarafı var. Şöyle ki bugünküler İslam onu dediği için demiyor ki, kendileri öyle dediği için diyor. Yani bu durumda o İslam olmaz ki zaten. İslam'a uygun değildir. Bir kere İslam'da mesela diyelim ki fikir özgürlüğü varsa, demokrasiyle uzlaştığı nokta hani mesela buysa diyelim ki, İslam bunu yine belli bir sınır altında tutuyor. Allah ve Resulünün dediğinin aksini söyleyemezsin. Allah ve Resulünün dediğini kabul edersin. İman budur, İslam budur, teslimiyettir. Bunun dışında Allah ve Resulü bir şey dememiş ise, içtihat kapsamına giriyorsa, o durumda alimler görüşünü söyleyebilirler. Yani o meselede de aslında fikir özgürlüğü noktasında hani İslam demokrasiyle aynı denemez. Çünkü İslam'da fikir özgürlüğünün bir sınırı var. Ve aynı zamanda bunu o özgürlüğü veren Allah'tır İslam'da. Ama demokraside o özgürlüğü veren insanlardır. Yani sonuçta Allah'a itaat edilmiş olmuyor, insanların görüşlerine itaat edilmiş ve bağlanılmış ve kabul edilmiş oluyor. Dolayısıyla bu böyle bir şey kabul edilemez. İslam'dır denilemez. Başka neye çağıracaklar? Demokrasi de bu yani. Dünyada ürünleri meydandadır. O halde başka neye çağıracaklar? Kopenhag kriterlerine mi çağıracaklar? Kopenhag kriterleri Yani Avrupa'da ne meydana getirmiş zaten belli. Bizde nasıl bir şey meydana getirebilir ki? Aslı orada, biz olsak olsak onun fotokopisi olacağız. Aslı bir kere zaten berbat. Fotokopisi ne olacak yani? O halde bütün ideolojilerin çöktüğü bir asırda yaşıyoruz. Aslında demokrasi de çökmüştür, kapitalizm de çökmüştür. Fakat bunların çöküşü herkesin göreceği düzeyde değildir. Bilenlerin görebileceği bir düzeydedir. Mesela bu Batı medeniyetinin çöktüğünü Alex Carroll da söyler. 1930'larda sosyalizmin çökeceğini, çünkü insanı tanımadığını, insana uygun bir sistem, ideoloji olmadığını, insanın tabiatına ters olduğunu söylemişti. 50 sene sonra 80'lerde tamamen iflas bayrağını çekti sosyalizm. Aslında zaten de çökmüştü, evvelden de çökmüştü ama bu kadar aleni görülmüyordu. Aynı adam bizim medeniyetimiz de çökecektir diyor. Çünkü biz de insanı tanımıyoruz. Batı bloku olarak biz de insanı tanımıyoruz diyor. Biz diyor sadece matematikte, fizikte, kimyada falan da filan da ilerledik. Maddi ilimlerde ilerledik. Çünkü o bize para kazandırıyordu. Ama insan üzerinde hiçbir ilerleme sağlayamadık. O yüzden, çünkü o bize para kazandırmıyordu. O yüzden de diyor bizim kurduğumuz medeniyet insana zarar verdi, insana huzur getirmedi, huzuru aldı götürdü. Acilen insanı tanımamız lazım. İnsanı tanımazsak insana uygun bir medeniyette kuramayacağız ve bizimki de çökecektir yakında diyordu. Ve dediği gibi 50 sene sonra sosyalizm çöktü. Faşizm de bu yıllar içerisinde çöktü. Ve şu anda Batı medeniyeti de çatır diyor. Avrupa'nın tek marifeti maddi yönden ilerlemekti. O da dünyayı sömürmek sayesinde başarmış oldukları bir şeydir. Bugün Avrupa'nın bu gelişmişliği, aslında gelişmişlik deyince yani o gelişmede durmuş vaziyette. Şu anda Avrupa'da artık gelişme durmuş vaziyettedir ve işsizlik her gün artıyor. Yurt dışında kimseyi kabul etmek istemiyorlar. Verilen yardımlar artık kesiliyor. Eskiden 5 veriliyorsa işsizlere şimdi 3 veriliyor. Gitgide oralarda da büyük sorunlar var. Bulgaristan mesela Avrupa'dır. Danimarka Avrupa'dır. Ama bunların birçoğunda işsizlik almış başını gidiyor. Danimarka'da bir ev sahibi bile olamıyorsunuz. Ev yapmaya bile müsaade etmiyorlar. Kimse gelmesin diye, nüfus büyümesin diye evi devlet size teslim ediyor. O da kaç yıl bekledikten sonra. Yani siz öyle istediğiniz zaman gidip de bir ev falan alamıyorsunuz yani. Yani Avrupa'da aslında geri sayım başlamış vaziyette. Geçmişteki başarıları da kendi başarıları olmaktan ziyade dünyayı sömürmelerinin sonucunda alçakça bir başarıdır. Afrika'yı sömürdüler. Bugün Batı'nın gelişmişliğinin, maddi yönden gelişmişliğinin temelinde Afrika'nın kanı vardır. Afrika'nın alın teri vardır. Afrika'nın altını, elması, gümüşü vardır. Uranyumu, plutonyumu vardır. Yani bir memleket bu kadar sömürülebilir ancak. Bir memlekette altın, elmas, uranyum, plutonyum madenleri olacak ve o memleket acından ölecek. Böyle bir şey olabilir mi yani? Bu Avrupa'nın kalkınmasının nasıl bir yolla başarıldığını gösteriyor. 300 milyon insan yaşıyordu Afrika'da. Avrupalılar oraya gittiklerinde, orayı işgal ettiklerinde, orayı alçakça katlettikleri zaman 100 milyonunu katlettiler. 100 milyon insan ellerindeki silahlarla, Afrikalıların silahları yoktu. Avrupalılar silahı icat etmişlerdi ve o silahlarla 100 milyonunu öldürdüler. Bu alçaklıktır. Ama bunlar bu alçaklığı her zaman devam ettiriyorlar. Şimdi de hala devam ediyorlar. Bir süper güç bir Irak'a nasıl saldırıyor görmediniz mi? 1,5 milyon insan öldürmedi mi? Afganistan'da 2 milyon öldürmedi mi Sovyetler? Halen şu an Amerika orada öldürmeye devam etmiyor mu? Bunlar oldu bitti, böyle öldürdükleri zaman 3-5 tane öldürmüyorlar. Bunlar öldürdüklerinde milyonlarca öldürüyorlar. Bunların oldu bitti karakteri bu. Ve 100 milyon Afrikalı orada öldürüldü. 100 milyonu da taşındı götürüldü Avrupa'ya köle olarak. Bunların da birçoğu yolda öldü, denize atıldı. Geride ne kaldı? 100 milyon kadar insan kaldı Afrika'da ve onlar da yaşlı ve ihtiyar ve hastalar, sakatlar. Tabii Afrika bu hale gelecek. Afrika'nın bugün bu duruma gelmesinden bu önemli bir faktör olmuştur. Bir taraftan sömürü, bir taraftan katledilmeleri ve köle olarak taşınmaları ve Avrupa'da bedava işçi olarak bunların çalıştırılması, en zor işlerin bunlara yaptırılması ve bu şekilde bu insanlar asırlarca Avrupa'ya hizmet ettiler. Avrupalıların gelişmesinde bunların etkisi çok. İmadüddin Halil Afrika Dramı adlı kitabında misyonerlik, sömürgecilik ve Siyonizm'in Afrika'yı bu hale getirdiğinden bahseder. Hepsi de doğrudur. Bunlara ilaveten başka sebepler de vardır. İşte bu da onlardan birisidir. Yani Afrika'nın nüfusunun alt üst edilmiş olması, nüfus yapısının tamamen değiştirilmiş olması, orada ihtiyarların, sakatların bırakılmış olması Afrika'yı çok kötü duruma düşürmüştür. Yani özetle Avrupa'nın ve Amerika'nın gelişmiş gibi görünmesi bu sebeplere dayanıyor. Geçmişteki başarıların da bunlar önemli sebepler. Büyük sermayeler elde ettiler. Hatta Afrika'nın altınıyla, gümüşüyle, elmasıyla Avrupa'da kapitalistler doğdu. Kapitalizmin doğuşu da zaten o şekilde oldu. Afrika'dan gelen o büyük sermayeler ile Avrupa'da büyük zenginler ortaya çıktı. Yani bu Avrupa insanlığa ne verecek? Bunların kazançlarının temeli harama dayalı. Zulme dayalı, hem zulüm hem haram. Hırsızlık, emperyalizm, misyonerlik. Kenya kurucu devlet başkanı Kenu Kenyattu der ki Avrupalılar Kenya'ya geldikleri zaman bizim elimizde elmaslar vardı, altınlar vardı. Onların ellerinde İncil vardı. Bize alın İncil'leri, gözünüzü kapatın, dua edin dediler. Biz aldık İncil'i, gözümüzü kapattık, dua ettik. Ondan sonra bir de gözümüzü açtık, baktık ki bizim ellerimizdeki altınlar, elmaslar onların eline geçmiş. Onların elindeki İncil'leri bizim elimize vermişler. Güya dua edecektik. İncil'i elimize verdiler, elmaslarımızı aldılar. Yani bugünkü Afrika'nın bu duruma gelmesi ve Avrupa'nın da böyle gelişmiş olmasında bu önemli bir faktördür ve bu haram bir gelişme yöntemidir. Emperyalistçe, alçakça, haksızca, yalan ve dolan ile ve dini de kullanarak misyonerler Afrika'da aslında onları Hristiyan yapmak için de değil, onları pasifleştirmek, uyutmak için faaliyet yapmaktadırlar. Ve o faaliyetleri sonucunda da zaten insanlar pasifleşmiş ve Afrika bu duruma gelmiştir. Şimdi Batı medeniyeti insanlığa neyi verecek yani? Geçmişi bu, şimdiki de bu. Yani kim inanıyor mesela Amerika'nın Irak'a demokrasi getirmek için geldiğine? Kim inanıyor mesela Afganistan'daki zulmünün sebebinin demokrasi olduğuna? Kim inanıyor yani? O halde bunların insanlığa verebileceği hiçbir şey yoktur. Ve dolayısıyla insanoğlunun yeni bir önderliğe ihtiyacı vardır. Ve buna bir tek Müslümanlar sahiptirler. Ellerindeki La İlahe İllallah akidesiyle tevhid inancı bir tek bu insanoğluna yol gösterebilecek bir itikattır. Çünkü insanoğlunun bugün bu noktaya gelmesinde kanunlarını insanlardan almaları ve insanlara kul köle olmaları yatmaktadır. En büyük sebep olarak budur. İnsanoğlu yani kullara kulluk yaptığı müddetçe, Allah'tan değil de insanlardan aldığı müddetçe bu durumdan da kurtulamayacaktır. Bunu bir tek reddeden İslam'dır. La ilahe illallah demek suretiyle Allah'tan başka bir otoritenin olmayacağını, bütün değerlerin, kriterlerin gerek inanç esasları, gerek ibadet, gerek ahlak, gerekse günlük hayatımızla ilgili muamelat esasları, alışveriş, nikah, talak, miras vesaire, bütün meselelerle ilgili hayatta ne varsa, bütün meselelerle ilgili kriterleri Allah'tan alacağımızı ilan ediyoruz. La ilahe illallah demek suretiyle. Başkalarından almayacağımızı ilan ediyoruz. Dolayısıyla bunu söyleyen başka bir din mevcut değil. Ne Hristiyanlık bunu söylüyor, ne Yahudilik, ne Budizm, ne Hinduizm. Hiçbirisi, ne de ideolojiler. Hiçbirisi bunu söylemiyor. Bir tek İslam'dır bunu söyleyen. O yüzden o günde İslam'dan başka tevhid dini yoktu. Bugün de tevhid dini yoktur İslam'dan başka. Ve İslam, gelin kriterleri Allah'tan alın demiş oluyor. La ilahe illallah demekle Allah'tan başka bir ilah, bir kanun koyucu, bir kriter koyan, esas tayin eden yoktur demek ile İslam aslında demiş oluyor ki gelin kula kulluk yapmayın. Gelin kriterlerinizi Allah'tan alın. Allah sizi başıboş bırakmış değil. Her şeyinizi düşünmüş de size kriter mi vermemiş? A vitamininden Z vitaminine kadar hepsini düşünmüş, vermiş. Gözünüzün zevkine varana kadar düşünmüş, güzel şeyleri yaratmış. Kulağınızın güzel sese ihtiyacı var. Allah güzel sesler yaratmış. Allah insana ne gerekiyorsa hepsini düşünmüş, vermiş de en önemli ihtiyacı olan doğru yolda gitme ihtiyacını düşünmemiş ve ona göre kriterler koymamış olabilir mi? Dolayısıyla bunu bir tek söyleyen İslam'dır ve bizim bugün Batı medeniyetine verebileceğimiz de budur. Ve tüm insanlığa. Bizim bugün Batı'ya teknoloji vermemiz mümkün değil. Onlar zaten bizden çok ilerideler o alanda. Bizim onlara verebileceğimiz bir tek şeyimiz var. O da inancımızdır. Her ne kadar şu son 100-200 senedir madden gerilemiş olsak da inancımız yine aynı inançtır. Onda bir hata yoktur. Bizim tembelliğimiz yüzünden biz gerilemişizdir. 1200 sene boyunca dünyanın hakimi bizdik. Şu son 200 senenin ne ehemmiyeti var? O da kendi hatalarımız yüzünden, çalışmamamız yüzünden olmuş bir şeydir. Dolayısıyla Müslümanın onlara verebileceği inancı aynen dimdik olarak ayakta durmaktadır. Bizim Batı'ya verebileceğimiz başka bir şey de yoktur. Ve Batı'nın da ihtiyacı zaten budur. Başka bir ihtiyacı da yoktur. Batı'nın ihtiyacı bugün bilim adamı ihtiyacı değildir. Zaten bilim adamı yeterince var dünyada. Dolayısıyla yani bugün Müslümanların bilim adam yetiştirmek yerine dava adam yetiştirmeleri çok daha elzemdir. Anın vacibi de budur. Nasıl ki namaz vakti geldiği zaman kalkıp namaz kılmak gerekiyorsa, anın vacibi oysa, namaz vakti gelmiş geçiyor mesela, sen hala kitap okuyorsun. Caiz mi yani? Anın vacibi o anda namaz kılmaktır. Sonraki gene kitap okursun. Aynı şekilde bugün anın vacibi dava adamı yetiştirmek iken tutup da bilim adamı yetiştirmek, yani batıya ne vereceğinizi sanıyorsunuz? Bilim adamlarınızla batıyı hayran bırakacağınızı mı sanıyorsunuz? Peygamberimiz böyle bir çalışma mı yaptı? Allah Resulü dava adamları yetiştirdi. Onlarla kendi medeniyetini kurdu. Ondan sonra o medeniyetin içerisinde bilim adamları yetişti. Dolayısıyla bugün Batı medeniyetinin de tüm insanlığın da ihtiyacı kriterleredir. Doğru kriterlere ihtiyaçları vardır. Bilime, bizim icatlarımıza ihtiyaçları yoktur. Ve zaten Allah Azze ve Celle'nin de böyle bir yöntemi yoktur. Allah peygamberimize bilim adamı yetiştir, onları hayran bırak demedi. Dava adam yetiştirdi peygamberimiz ve onları hayran bıraktı. Daha sonra o İslam medeniyetinin içerisinde bilim de gelişti, hepsi de gelişti. Evet. Bu asra kadar özellikle 19. ve 20. asırlarda birçok ideolojiler ortaya çıktı. Daha evvel ideolojilerle ilgili ders yaptığımızda o zaman daha geniş temas ettik. Kapitalizmin ortaya çıkışı, ona karşı tepki olarak sosyalizmin ortaya çıkışı, sosyalizme tepki olarak faşizmin ortaya çıkışı ve bir takım zulümlere tepki olarak feminizmin ortaya çıkışı vesaire ve işte demokrasinin ortaya çıkışı, bütün bunların şu anda insanlığa verebileceği hiçbir şey kalmadığı açık seçik olarak görülmüştür. Ama bunu sadece bir fikir olarak ortaya koymak bir şey ifade etmemektedir. Bizim kendi medeniyetimizi kurmamız ve işte medeniyet dediğim budur dememiz icap eder. Pratik olarak ortaya bir şeyler koymadan dünyayı etkilememiz ve işte medeniyet böyle olur dememiz mümkün değil. Evet, la ilahe illallah diyeceğiz ve ona göre o doğrultuda çalışan Müslümanlar meydana getirilecek ve Allah Azze ve Celle onlara zaferi nasip edecek ve asıl olarak ondan sonra Müslümanlar kendi medeniyetlerini kurduktan sonra asıl olarak ondan sonra dünyayı etkileyeceklerdir. Ama işin başında onları etkileyebilmemiz şu an için bilimle etkilememiz mümkün değil. Kendi medeniyetimizi kurmakla etkileyebiliriz. Ama o zamana kadar da onlara medeniyetimizin temeli olan tevhid akidesini anlatmak suretiyle onların kafalarında soru işaretleri meydana getirmek zorundayız. Yani insanların peşinden gidiyorlar ve bugün insanoğlunun hali meydandadır. Dünyada yani 20. asır belki en gelişmiş asır ama en sorunlu asır da 20. asırdır yani. Kimsenin huzuru yok. Kimsenin kimseye güveni kalmamış. Aile diye bir şey kalmamış. Böyle bir zamandayız ve zulmün her türlüsü, ırkçılık şeklinde de, emperyalizm şeklinde de, her türlüsü, kadınların sömürülmesi şeklinde de devam ediyor. Dolayısıyla biz insanlara la ilahe illallah dediğimiz zaman, bunu anlattığımız zaman onların düşünmeleri mümkündür. Yani evet, biz bugüne kadar insanlara tabi olduk, insanları ilahlaştırdık adeta, insanlara kulluk yaptık. Bu la ilahe illallah bir denesek, Allah'ın dediği gibi olsa her şey, bakayım nasıl olur hele demelerini sağlayabiliriz. Zaten tarihimiz meydandadır. Allah'ın dediğinin olduğu asırlarda bu sorunlar yok. Hatta Allah'ın dediğinin olduğu asırlarda, İslam medeniyetinin hakim olduğu asırlarda böyle ideolojiler de yok. Neden kapitalizm Batı medeniyetinde doğdu? Ona tepki olarak sosyalizm ve faşizm neden Batı medeniyetinde doğdu da mesela bizim medeniyetimizin hakim olduğu asırlarda neden böyle bir ideolojiler belası dünyada yoktu? Demek ki İslam o ideolojilerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıyor, ideolojilere ihtiyaç bırakmıyor. Zulmetmiyor, zulme engel oluyor, adaleti tesis ediyor. Dolayısıyla ideolojilere de ihtiyaç kalmıyor. Hem huzur var, hem adalet var. Dolayısıyla eğer bir medeniyetin hakim olduğu zamanlarda bir sürü ideolojiler ortaya çıkıyorsa o medeniyet insanların ihtiyacını karşılayamıyor demektir. Ve sorunları halledemiyor demektir. İşte Müslümanlar La İlahe İllallah diyerek ortaya çıkıp kendi medeniyetlerini kurmalı ve bu şekilde pratik olarak o medeniyeti insanlığa göstermeli ve ondan sonra ancak insanları davet edebilirler kendi medeniyetlerine, işte bizim medeniyetimiz budur diyebilirler. Aksi halde sadece teorik olarak bu kadar insanları etkilemeler mümkün değildir. Çünkü ümmet-i Muhammed geçmişte nasıl ki pratik olarak temsil edilmiştir, yalnızca fikir olarak değil. Peygamberimiz inancı ortaya koymuş, onun etrafında bir cemaat meydana getirmiş, sonra bir devlet ve sonra bir ümmet meydana getirmiş. Demek ki bu ümmet geçmişte pratik olarak bu şekilde temsil edilmiştir, bir fikir olarak değil. Çünkü şu bir gerçektir ki hiçbir zaman fikirler fiili kuvvetlere galebe edememiştir ve edemeyecektir. Onun için o fikir olarak kaldığı müddetçe, pratik hale dönüşmediği müddetçe ruhun bedene galebe etmesi, ruh ayrı beden ayrı iken yani mümkün olmadığı gibi o ruhun bir bedene ihtiyacı var. Aynı şekilde itikadın da bir medeniyete ihtiyacı var. Bu İslam medeniyetinin ruhu La İlahe İllallah itikadıdır. Geri kalanı da onun vücududur. İbadetleri, ahlakı, muamelat esasları vesairesi, bunlar da onun vücudu gibidir. Yani ruh tek başına bir işe yaramaz, bir bedene ihtiyacı var. Aynı şekilde tevhid akidesinin de bir medeniyete ihtiyacı var. O şekilde kendine Allah'ın vermiş olduğu vazifeyi yerine getirebilir. Bu şekilde Müslümanların dünyada kendilerine verilmiş bir görev olduğunu bilmeleri ve bunu unutmamaları, geçmiş atalarımızdan unutanlar, son 3 asırda özellikle unutanlar gibi olmamaları, ümmet olmanın manasını idrak etmeleri icap etmektedir. Ümmet demek yeryüzünde mesul olan topluluk demek. Başlarında liderleri olan ve bir vazifeyle vazifeli olan, o vazifeyi yerine getirebilmek için bir araya gelmiş, organize olmuş kitleler demektir. Ve yeryüzünün sorumlularıdırlar. Yeryüzünün halifeleridirler. Allah Azze ve Celle En'am suresinin sonunda وَهُوَلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْاَرْضِ buyuruyor. O Allah ki sizi yeryüzünün halifeleri kıldı. Demek ki bu ümmet yeryüzünün halifesi olmak zorunda. Yeryüzünde Allah'a temsil etmek, yeryüzünün halifesi olmak, Allah'ın istediği gibi bir dünya meydana getirmek zorundadır. Ve önderlik görevini yerine getirmek zorundadır. Bu zordur. Elbette ki uzun bir yoldur. Seyyid Kutup burada birkaç asır geçmedikçe bu mümkün, maddi yönden batıya ulaşmak mümkün değildir diyor. Olabilir ama daha erken de olabilir. Allah Azze ve Celle isterse zamanı genişletir. Bastığı zaman denilen hadise gerçekleşir. Nasıl ki rüyada birkaç saniye içerisinde bazen bir ömür sığıyor. Bir ömrü birkaç saniyede yaşıyoruz rüyalarda. Seneler içinde yapılabilecek olan bir takım şeyleri birkaç saniyede yapıyoruz. Zaman genişliyor yani rüya aleminde. Aynı şekilde Allah isterse ümmeti Muhammed'e kısa sürede de büyük zaferler de nasip edebilir. O çok önemli değil yani, birkaç yüz yıl sonra mı biz maddi yönden onlara ulaşabiliriz? Yoksa işte 50-100 senede mi ulaşabiliriz? Bakın, o bu sözleri dedikten itibaren 50 sene geçmiş durumda şu anda, değil mi? Yani Seyyid Kutup aramızda birkaç asır var maddi yönden dediğinden sonra 50 sene geçti ve şu anda hala onlar ilerideler. Demek ki Seyyid Kutup'un tahmini o kadar da yanlış değil. Yani bunu niye söylüyorum? Zamanında bundan aşağı yukarı bir 25 sene falan önce bir cemaatten bir arkadaş buna itiraz etmişti. Yani biz onlara daha erken kavuşabiliriz falan gibi böyle biraz çocuksu bir üslupla böyle itiraz etmişti. Yani inşallah kavuşuruz. Ona biz de isteriz ama bir de bir gerçek var yani ortada. İşte adam uzaya gidiyor yani. Nükleer santraller yapmış. Yani bilgisayar sen daha yapamıyorsun. Daha cep telefonu fabrikan bile yok elinde. Yani durum bu. Onun için evet, yani bu önderliğin ele geçmesi, yeryüzünde önder olabilmesi Müslümanların, yeryüzünün halifeleri olabilmeleri elbette bayağı bir zaman istemektedir. Çünkü yeryüzünün halifesi olanlar insanları La İlahe İllallah'a davet edecekler ama aynı zamanda da madden de ilerlemiş olacaklar. Fakat kendi medeniyetlerini kurduktan sonra, medeniyet kuruncaya kadar dava adam yetiştirmeliler. Süt çocukları değil, bilim adamları değil, dava adam yetiştirmeliler ama aynı zamanda da ilim sahibi dava adamlar yetiştirmeliler. İslami ilimler üzerinde özellikle durmalılar ama çağın gerektirdiği normal ilimleri de elbette ki tahsil edecekler. Fakat bu hususta çok böyle ısrarcı olmanın bir alemi yok. Yani yeryüzünde önderliği eline alacak olanlar öncelikle kendi medeniyetlerini kuracaklar. Ondan sonra o medeniyetin içerisinde bilimsel gelişmeleri de sağlayacaklar. Ondan sonra aslında insanları İslam medeniyetine daha açık davet edebilecekler. İşte gelin görün diyebilecekler. Batı medeniyetinde olmayan bir şeyi biz Batı medeniyetine sunmalıyız. Batı medeniyetinde bilim, teknoloji zaten var. Onlara bunu sunduğumuz zaman yani bu ne ki diyeceklerdir. Ya zaten bizde bu var yani, biz zaten siz bizden bunları aldınız diyecekler. Bizim onlarda olmayan bir şeyi sunmamız lazım. Hem de kendi insanımıza dinini hatırlatmamız lazım. Batı medeniyetinin medeniyet olmadığını, yalnızca teknolojiye sahip olduklarını, teknoloji ile medeniyetin farklı şeyler olduğunu, modern hayat ile medeni hayatın farklı olduğunu anlatmamız icap eder. Batıya da, kendi insanımıza da, Batı medeniyetini medeniyet zanneden herkese, teknoloji başka, medeniyet başka, modern hayat başka, medeniyet başka. Bizim evvela bir kere medeniyetin ilk şartının kullara kulluk yapmamak, insanın kendinin şerefini beş para etmemesi olduğunu öğretmemiz lazım. Kula kulluk yapanlar, kriterlerini Allah'tan alacaklarına kullardan alanlar aslında insanlık şerefini zelil etmektedirler. Kendisi gibi kul olanlara kulluk yapmakta, ondan almaktadırlar esaslarını, ölçülerini. Halbuki Allah'tan alsalardı bu onlara şeref olurdu, onları zillete düşürmezdi. Çünkü o Allah'tır zaten. Allah'tan almak gayet doğaldır. Ama kullardan almak necidir yani? Kullardan almak necidir? Kullardan alanlar kendinin şerefini beş para etmiş olur. Biz evvela insanlara bunu öğretmeliyiz ve medeniyetin bir kere ilk şartı evvela budur. Allah'ı tanımaktır. Çünkü seni yaratan O'dur, kainatı yaratan O'dur. Dolayısıyla O'nun hakkını unutmamak zorundasın. İkincisi, O'nun dediği gibi yaşamak zorundasın. İnsanların dediği gibi değil. Ve ondan daha iyi bilen de zaten yok. Ve olamaz da. O halde O mutlaka bize gerekli olan esasları göndermiştir. Zaten de göndermiş kitabıyla. Evvela bir kere medeniyetin ilk şartı bunu bilmektir. Bu bugün batıda yoktur, dünyada yoktur. Dolayısıyla Müslümanların evvela onları öğretmesi gereken budur. Bugünün dünyası bir cahiliye dönemi yaşıyor. Her açıdan, gerek itikat açısından, geçmiş müşriklerin inancı gibi inançlara sahip olmuşlar. Kullara kulluk yapıyorlar. Gerek inanç açısından, gerek ibadetler açısından saçma sapan ibadet türleri görüyoruz çağımızda. Hoplayanlar, zıplayanlar, garip garip ibadet şekilleri. Gerek ibadetler açısından, gerekse ahlak açısından tam bir cahiliye dönemi yaşanmaktadır. Cahiliye insanları kızını diri diri toprağa gömüyordu. Şimdikiler de kürtaj yapmak suretiyle yine diri diri toprağa gömüyor. Cahiliye insanları zina ederdi, bunlar da ediyor. Cahiliye insanları hatta bunlar kadar da her türlü ahlaksızlığı yolunu bilmiyorlardı. Çünkü o zaman teknoloji yoktu. Teknoloji batının elinde geliştiği için zarar veren bir tehlikeli silaha dönüştü. Müslümanlar yeryüzünde medeniyeti eline almak, yeryüzünde hakimiyeti eline almakla mükelleftirler ve buna mecburdurlar. Çünkü teknolojiyi insanlığın hayrına kullanmaları için Müslümanların kendi medeniyetlerini yeryüzüne hakim kılmaları şarttır. Yoksa Batı medeniyetinin elinde teknoloji baş belası olmuştur. Huzuru götüren, insanları öldüren, atom bombaları yapan bir silah durumuna gelmiştir. Bundan dolayı da buna müsaade eden Müslümanlar da günahkardırlar. Teknolojiyi batıya kaptırmakla da günah işlemişlerdir. Ama bu günahın esas başlangıcı teknolojiyi kaptırmakla olmamıştır. Bu ayrı bir günahtır ama bu işin başı aslında tevhidi unutmakla olmuştur. Tevhidi unutunca batıya özenti başlamıştır, haramlara özenti başlamıştır ve onun sonunda da her türlü gerileme başlamıştır. Bu tevhidi unutmanın sonucudur. Başlangıcımız teknolojide gerilemekle olmamıştır. Yani gerileyişimizin başlangıcı teknolojide gerileme değildir. Gerilememizin başlangıcı dünya sevgisinin kalbimize girmesi, lale devrine girmemiz, zevk sefaya dalmamız, şımarmamız, görevimizi unutmamız, ümmet olduğumuzu unutmamız, yeryüzünde sorumlu bir ümmet olduğumuzu unutmuş olmamız, Allah'ın uluhiyetini unutmamız, insanları putlaştırmamız ve insanlardan esaslarımızı alır hale gelmemiz. Bu duruma gelmemizde en önemli sebepler bunlardır. İşin başı budur. İşin başı bizim teknolojide geri kalmamız değildir. Oradan başlamamış ki bizim çözülmemiz, çöküşümüz, ümmetin çöküşü oradan başlamamış ki. hani oradan tekrar ayağa kaldıralım. Nereden yani çöktüysek oradan evvela başlamamız lazım. Biz evvela bir kere tevhid akidesinden sapmaları gösterdik. Dünya sevgisi kalbimizi kapladı. En büyük hatalar bunlardı. Ondan sonra gerisi otomatikman geldi tabii ki. Şimdi bu yeniden diriliş diyebileceğimiz bu hamle, Müslümanların yeniden ayağa kalkışı neyle başlayacak, nasıl olacak, bunun yolu yöntemi nedir? Evvela bir kere bu davaya gönül vermiş dava adamları yetiştirmek ve bunlardan cemaatin meydana gelmesi. Bir gücün meydana gelmesi, Allah rızası için çalışan insanların organize olmaları, bu şekilde birbirleriyle yarış edercesine hizmet etmeleri, bu işin ilk başı budur. Öyle bir cemaat meydana getirilmedikçe ümmet olabilmek mümkün değildir. Cemaat bile olamayanlar ümmet mi olacaklar? Cemaat olmanın sıkıntılarına katlanamayanlar ümmet olmanın sıkıntılarına nasıl katlanacaklar? Peygamberimiz evvela bir cemaat meydana getirdi. İşte bu dediğimiz esaslara dayalı bir ümmet meydana getirebilmek için, bir medeniyet kurabilmek için evvela bir cemaat meydana getirdi ve o cemaat hedefine ulaştı. Dolayısıyla bugün yapılması gereken şey de aynı şeydir. Ve bugün işte böyle bir cemaatin meydana gelebilmesi için nasıl bir hareket tarzı izlemesi lazım? Nasıl bir hareket tarzı izlemeli? Nasıl bir hareket tarzı izlememeli? Yapması gerekenler, yapmaması gerekenler nelerdir? Hangi yoldan gidecek, hangi yoldan gitmeyecek? İşte kitabın asıl konusu budur. Böyle bir medeniyetin yeniden kurulabilmesi ve yeryüzünde Müslümanların layık oldukları mevkiye gelebilmeleri, yeryüzünün adaleti tesis edebilmeleri, emperyalizme son verebilmeleri, her türlü ahlaksızlığa son verebilmeleri için hakimiyeti ellerine almaları gerekiyor. Hakimiyeti ellerine alabilmeleri için ümmet olmaları gerekiyor. Ümmet olabilmeleri için evvela cemaat olmaları gerekiyor. Cemaatin de nasıl bir metotla gideceğinin de belirlenmesi gerekiyor. İşte kitabımızın asıl konusu budur. Ve dolayısıyla ne yapılmalı ve ne yapılmamalı? İslam'ın hareket metodu nedir, ne değildir? Bunun üzerinde duracağız.